Her zaman ve yaratılış delilleri programımıza hoş geldiniz. Ben de Oktar Hocam, Boğaç Hocam ve Furkan Hocam'la beraberiz. Evet, nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Doğudaki malzemelerin yapısını inceleyerek onlardaki sağlamlığı, esnekliği bilim adamları taklit ediyorlar. İsterseniz bununla ilgili bir sunumumuz vardı. Evet. Biyomimetik konusuyla ilgili. Onunla başlayalım. Bugün doğadaki malzemelerin yapısını inceleyerek bunları çalışmalarında örnek olarak kullanan pek çok bilim adamı vardır. Çünkü doğadaki materyaller ihtiyaç duyulan sağlamlık, hafiflik, esneklik gibi özelliklere sahiptirler. Abalone, teknolojiyle üretilen seramiklerden 2 kat daha dayanıklıdır. Örümceğin ipeği, çelikten 5 kat daha sağlamdır. Midyedeki yapışkan ise suyun altında dahi etkisini koruyabilmektedir. Yani maşallah örümceğin bakın ipeği çelikten 5 kat daha sağlam. Çok zayıf gibi gözüküyor ama çelikten 5 kat daha sağlam, kauçuktan da çok daha esnek. Evet. Kevlar denen insanın üretebildiği kurşun geçirmez çelik yeleklerde kullanılan en sağlam maddeden de daha sağlam. Midyedeki yapışkan da suyun altında dahi etkisini koruyabiliyor. Ve teknoloji üreten seramiklerden 2 kat daha dayanıklı olan abalone. Seramik inşaattan elektrik malzemelerine kadar geniş kullanım alanı olan bir malzemedir. Ne var ki bu malzeme üretilirken çoğu zaman 1000-1500 dereceden daha fazla sıcaklıklara ulaşan bir ısının kullanılması gerekiyor. Yani çok yüksek ısılarda üretilebiliyor ancak seramik. Halbuki doğada hiç böyle değil. Doğada birçok seramik malzeme vardır ancak bunların oluşumu sırasında hiçbir zaman böyle yüksek sıcaklıklar kullanılmaz. Örneğin midye kabuğu 4 derecede ve en mükemmel biçimde oluşmaktadır. Çok daha yüksek bir teknolojiyle demek ki üretilebiliyor. Midye kabuğu elektron mikroskobu altında 300 bin kez büyütüldüğünde tuğladan bir duvar görünümü ortaya çıkıyor. Bu duvarda harç niteliğindeki bir proteinden ve kalsiyum karbonattan yapılmış tuğlalardan oluşuyor. Kalsiyum karbonat kırılgan bir niteliğe sahip olmasına karşın kabuk katmanlı yapısından dolayı olağanüstü sağlam ve insan yapımı seramikten daha az kırılgandır. Bir halatın sadece bir ipi koptuğunda bütün halat kopmuş olmaz. İşte buna benzer şekilde midye kabuğunun bu katmanlı yapısı çatlakların yayılmasına engel olur maşallah. Yani daha az kırılgan, seramikten daha az kırılgan, daha düşük ısıda üretilen, değil mi? Çok güzel özelliklere sahip ve üstün teknolojiyle üretilen bir yapısı var. Bilim adamları bu modellerden esinlenerek son derece sert ve dayanıklı alüminyum, bor, karbür, metal, seramik bir malzeme geliştirmiştir. Bu malzeme ABD'de ordunun çeşitli laboratuvarlarında denendikten sonra tanklarda zırh olarak kullanılmıştır. Bakın bu modeller tanklardaki zırh olarak taklit ediliyor ve o kadar yüksek teknoloji ki sağlamlığı dolayısıyla tanklarda Amerikan ordusu tarafından zırh olarak kullanılıyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gökleri ve yeri bir örnek edinmek sizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Allah'ın bedi sıfatı var. Örnek edinmek sizin yaratıyor inşallah. Bütün bu yaratılan teknolojiler, örümceğin ipeği, ondan sonra bu deniz kabuklarındaki seramik, hepsi Allah'ın ol demesiyle ve örneksiz olarak yaratılıyor. Bilim adamlar bu örneklere bakarak, Allah'ın yarattığı doğadaki bu örneklere bakarak onları da taklit etmeye çalışıyorlar. Şimdi bilim adamlarının meydana getirdiği, değil mi, insanlığın meydana getirdiği bir teknoloji var. Evet. Fakat ondan çok daha üstün bir teknoloji zaten yüz milyonlarca yıldır var. Yani teknolojiyi yaratan Allah o zaman inşallah. İnsana da ilham ediyor Allah. Allah'ın ilhamıyla da o taklit ediliyor. En iyisi, olabilecek en iyisi de Allah'ın yarattığının en iyi taklit edilen oluyor maşallah.
Evet. Ne kadar doğru söylediniz hocam. Zaten teknoloji her zaman doğayı taklit eder. Böyle bir gerçek var. Bunun birçok örneği de var. Zaten doğada yaşayan canlılardan, hayvanlardan ilham alıp onun üzerine araştırma, bilimsel araştırma yapan bilim adamları ve sonuca ulaşmaya çalışan nice deneyimler sonucunda ortak sonuca ulaşan birçok bilim adamı var. Ve diyoruz ki mesela biz gözümüze görüyoruz. İşte kulağımızda duyuyoruz falan. Bunu aynı görüntü kalitesinde görüntüyü yakalamaya çalışıyorlar hala. Biz mesela görmüyor olsak kimin aklına gelirdi ki yani etrafta neyin ne olduğundan nasıl haberdar olduğumuz renkler, işte doğanın güzellikleri falan. Allah bize bunu vermiş. bize akıl da vermiş. İşte biz de bununla ilgili uzmanlık yapan insanlar bunun üzerinde çalışma yapıyor. Şimdi konuyla ilgili hücrelerin, vücudumuzdaki hücrelerin normalde aklı yok, şuuru yok ama inanılmaz bir haberleşme sistemi var yine vücudumuzda da, hücrelerde. Ve bu sistemi de vücudumuzdaki, yani normal haberleşme cihazlarında olan o santraller ya da işte haberleşme aletleri gibi antenler değil de resmen atomlar, şuursuz atomlar yapıyor bunu. Allah'ın ilhamıyla tabii ki. Biraz bunlardan bahsedelim. Günümüzdeki haberleşme sistemleri en ileri teknolojiye sahip elektronik ve mekanik cihazlar kullanılarak kuruluyor. İnsanın sırlarını dahi çözemediği hücre içi haberleşme, bizim vücudumuzda gerçekleşen haberleşme, gözle görünmeyen protein yapılı cihazlar görev yapıyor burada. Proteinlerin içinde ise modern aletlerde olduğu gibi elektronik devreler ya da yarı iletkenler değil, bizzat hidrojen, oksijen, karbon gibi atomlar bulunuyor. Hücreler arasındaki kurulu haberleşme sistemi birçok açıdan insanların kullandıkları sistemlere benzer aslında. Örneğin hücrelerin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılamalarını sağlayan antenler bulunuyor. Bu antenlerin hemen altında hücreye ulaşan mesajın kodunu çözen santraller var. Sözünü ettiğim antenlerin kalınlığı milimetrenin 1/1000'inde kadar büyüklükte ve hücreyi çepeçevre saran hücre zarında yer alıyor. Tirozin kınaz reseptörü olarak isimlendiriliyor bu. Bu alıcının anten, gövde ve kolik olmak üzere 3 temel kısımdan meydana geliyor. Antenin hücre zarının dışında kalan parçasının şekli uydu yayınlarını toplamakta kullanılan çanak antene benziyor. Her çanak antenin belirli bir uydunun yayınını almaya yönelik olması gibi bu hormon moleküllerinde de aynı şekilde sistem mevcut. Taşıdığı mesajların dilinden anlayan farklı antenler var bu sistemde de. Diğer hücrelerden gelen mesajlar, yani hormonlar, hücre zarındaki antenle temas ediyor. Ancak her anten yalnızca tek bir mesajı algılayacak şekilde tasarlanmış. Hakikaten bu çok özel bir yaratılışın eseri. Yani muazzam bir sanat var yine burada da. Bu detay sayesinde gönderilen mesaj yanlışlıkla bir başka hücreye geçmiyor, hareket etmiyor. Hormon ve anten birbirlerine öylesine uygun yaratılmışlar ki bu benzerlik hemen hemen bütün biyoloji kaynaklarında anahtar kilit uyumu şeklinde adlandırılıyor. Yalnızca doğru anahtar kilidi açabilir ve yalnızca doğru hücre gönderilen mesajla muhatap olur. Bu şekilde benzetme yapabiliriz. Diğer hücreler için bu mesajlar hiçbir şey ifade etmiyor. Hormon hücreye ulaştığı andan itibaren hücre içinde hayranlık uyandıran bir sisteme sahip. Bu sistemde hücreye gelen mesaj çok özel haberleşme sistemleri tarafından önce hücrenin DNA'sına ulaştırılıyor ve bu mesajın oraya iletilmesini sağlıyor. Hücrenin antenlerine gelen bir mesajın büyük bir hızla hücrenin çekirdeğine iletilmesi, üstelik bu haberleşme sırasında çok üstün bir teknoloji kullanmış olması çok büyük bir mucize gerçekten. Yani anlattığım şeylerin ağzımızdan çıkıyor çok basit bir şekilde ama düşününce ne kadar muazzam bir sistem, ne kadar birbirine uygun hücreler ve dediğim gibi şuuru olmayan hücreler birbirleriyle iletişim içinde, haberleşme içinde ve anında çok hızlı bir şekilde oluyor ve gözle yani görülmeyecek kadar da çok da küçük hücreler, atomlardan bahsediyorum. İnsanın tüm bedeninin hücrelerinin bir araya gelmeleriyle oluşuyor bu moleküller, cansızlar. Vücudumuzda her biri içinde çok ileri bir haberleşme sistemi olan 100 trilyon hücre var zaten vücuda. Ve insan vücudundaki sayısız özellikten sadece bir tanesini ele aldığımız bu bilgi, insanı ve tüm evreni yaratan üstün güç sahibi Yüce Allah'ın ilmini sonsuz ortaya koyduğunu gösteriyor. Gerçekten yani bu örnek bile bizim için aslında yeterli. Çünkü muhteşem bir örnek. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum hocam.
İnşallah.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'a tesbih etmiştir. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Saf suresi 1. ayet. Gerçekten muazzam.
Evet, İnşallah. Bununla ilgili bir film gösterelim aslında. Çünkü o kadar muhteşem bir sistem ki böyle birdenbire tek bir seferde anlatınca tam olarak ne olduğu tam anlaşılmayabiliyor. Yani bilim evet. O kadar muhteşem detaylar ortaya koydu ki yani. Çok ihtişamlı bir yaratılış var. Mesela insülin bunlardan bir tanesi. Şimdi bakın insülinin nasıl sinyallerinin iletildiği, oluştuğunu biraz önce anlattığım konu genel anlatımdı tabii evet. Furkan'ın anlattığı. Şimdi detaylı olarak görelim. İnsülin mesela insülinde nasıl oluyor bu? Şimdi evet. Şeker yediğimizde bakın şeker parçalanıyor ve kan dolaşımına geçiyor. Ve kandaki şeker oranı yükseliyor. Burada kas hücrelerini görüyoruz. Burada da yağ hücreleri var. Hem yağ hücrelerinde hem kas hücrelerinde şeker kullanılacak. Ama bu hücrelere nasıl girecek? Onu göreceğiz şimdi birazdan. Glucose is readily used to produce energy and is also stored as glycogen, a secondary short-term energy source. Ve enerji üretiminde kullanılacak. Çünkü onu da metabolize eden, birbiri ardına sıra böyle glikozu parçalayan ve bundan enerji elde eden enzimler var. Çok karmaşık bir, kompleks bir sistem maşallah.
In fat cells, glucose is used for triglyceride production and acts as an important energy reserve molecule.
Yine yağ hücrelerinde de yağ trigliserit olarak depolanabiliyor. Şimdi bu sinyal, insülin sinyalinde çok sayıda protein görev yapıyor. Öyle tek aşamalı bir şey de değil. Son derece kompleks bir sistem ve bu, dikkat edelim bakın, önemli olan nokta şu: bir tane bile basamağın eksikliğinde, tek bir protein eksikliğinde insülin hiçbir işe yaramıyor, şeker hiçbir işe yaramıyor, enerji elde edemeyen insan ya da herhangi bir canlı şekeri yiyip de hayatta kalamıyor.
This is termed cytoplasmic signaling. Different types of cells perform similar signaling steps in response to changes in their environment.
Ve,
in the protein recycling end,
mesela şimdi
we see a group of storage vesicles enriched with GLUT4 proteins continuously recycling from the cell membrane to an inactive location in the cytosol.
Burada görüyoruz. Bu
GLUT4 is a protein that facilitates
bir protein
glucose into the cell.
Hücreye protein glikozun girişini arttıran bir proteini gördük. Ha. Bu proteinler de o keseciklerin içinde vardı.
When high levels of glucose are detected by beta cell.
Eğer yüksek miktarda şeker varsa kanda, pankreasımızdaki beta hücreleri denen hücrelerde hemen bu anı anına algılanıyor. Muhteşem bir şeker ölçüm sistemi var. Biliyorsunuz diyabetli hastalar şeker ölçmek için çok özel teknolojik aletler kullanıyorlar. O kadar da hassas değil. Ve bunu mesela günde birkaç kere yapabiliyor en fazla. Belli sayıda yapabiliyor. Her an kanımızdaki şeker oranını kontrol eden pankreasımızda beta hücreleri denen hücreler var. Burada anan kontrol ediliyor ki ona göre insülin salgılansın. O zaman da insülin salgılanıyor. Ve insülin gidiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi insülin alıcılarına bağlanıyor. Bunlar da protein yapısında. Yani hücrenin üzerinde biraz önce anlattın sen.
Evet.
Tıpkı anten gibi böyle anahtar kilit uygunluğunda. Şimdi insülin bir protein. Ona tam olarak uygun olan alıcıları var onun, böyle anahtar kilit gibi. Yani nasıl bir kilidi bir anahtar açabilir? İnsülin geliyor, sadece ona bağlanabiliyor. O alıcıya da sadece insülin bağlanabiliyor. Devam edelim. Bu hücrenin zarı burası.
Once the insulin binds to the receptor, phosphate groups are added to the intracellular domain of the receptor.
Şimdi bakın, insülin bağlandığında derhal bir değişiklik oluyor. İç taraftaki proteinlere fosfat bağları oluşturuluyor. Fosfat bağlanıyor. Bu önemli bir değişiklik meydana getiriyor.
Since the receptor itself adds the phosphate groups, the process is called autophosphorylation.
Bu kendi kendine yaptığı için de buna otofosforilasyon deniyor. Yani kendi kendine yapıyor bunu. Ama neden yapıyor? Çünkü insülin dışarıdaki reseptörüne bağlandı, alıcısına bağlandı. Bundan dolayı hemen fosfor ekleniyor.
This phosphorylation event sets off a cascade of molecular events.
Ve bunda moleküler domino gibi olaylar başlıyor. Ve diğer çok ona yakın bir proteine yine fosfat ekleniyor bakın. Bu ikinci aşama. Bunlara kinaz adı veriliyor. Bakın gördüğünüz gibi buna da fosfor eklendi. Bak, ama bunlar zincirleme reaksiyonlar. Biri olmadan öbürü olmuyor. Kinaz orada hep var ama fosfat grubu eklenmemiş. Şimdi İnsülin alıcısına bağlandığı için zincirleme reaksiyonunda ikinci aşama olarak kinaza fosfor eklendi. Ve fosforilasyonla yine başka bir protein aktif hale getiriliyor. Şimdi başka proteinler devreye girdi. Bakın kaç aşamalı reaksiyon görüyoruz. Ama muhteşem bir sistem. O kadar hassas çalışıyor ki. Devam edelim. PIP2 havuzu var burada. Bunların hepsine fosfor ekleniyor. Bunlar da fosfora ekleniyor bunlara da. Bu enzim tek tek bakın fosforilasyonuna sebep oluyor. Peki glikozun girişi nasıl oluşuyor? Bakın şimdi glikozun da içine girebileceği kapılar var. GLUT4 deniyor bunlara. Ve bunları da taşıyan kesecikler var. Minik kesecikler görüyorsunuz.
Because the Rab proteins that interact with the motor proteins necessary to move the vesicles to the membrane are in an inactive state.
Şimdi bu üzerinde bunun proteinler var. Bunları götürüp içindeki bu glikozun içeri girişini artıracak olan proteinleri hücrenin zarına yerleştirecek. Ama bunların üzerinde de alıcıları var. Bakın Rab protein deniyor bunlara.
The final step in this signal pathway involves the phosphorylation of a protein that prevents the Rab proteins from interacting with the vesicles.
Bu Rab proteinlerin keseciklerle etkileşime girmesini etkileyen fosforilasyon yapılıyor burada da.
Once the vesicles have merged,
bunlar ayrıldığında
proteins are embedded in the membrane and large quantities of glucose can move into
the hücre zarına bu kapıcıklar yerleştiği anda bakın görüyorsunuz bütün glikoz hücrenin içerisine girebiliyor. Şimdi burada çok ilk bakışta çok kompleks değil mi? Daha da kompleks bunlar. Bu çok güzel bir anlatım. Bakın bir tek insülin hormonu şöyle en baştan başlayalım, özetleyelim. Kana şeker giriyor. Şeker bir kere parçalanıyor. Onu parçalayan proteinler var. Öyle şeker glikoz haline girmiyor. Nişasta haline geliyor mesela böyle. Biz pirinç yiyoruz değil mi? İşte başka şekillerde karbonhidratlar geliyor. Glikoza ayrışıyor. Glikoz emiliyor. Glikoz emiliyor. Kanda yükseldiği anda pankreasta hemen algılanıyor kan değeri. Ama muhteşem bir hassasiyetle. Tam ona uygun olan insülin salgılanıyor. İnsülinde bakın bir dengesizlik olsa ki oluyor bu. Mesela bazı insanlarda kan şekeri ani düşmeler olur. İnsülindeki bozukluktan dolayı bayılır. Mesela olan başı döner. Önce bir baş dönmesi oluyor, terleme oluyor, açlık hissi oluyor. Ondan sonra da belli bir miktarın altına düşerse bayılma gerçekleşiyor. Eğer az salgılanırsa bu sefer şeker hastalığı başlıyor. Çok ileri düzeylerinde şeker koması ve ölüm meydana gelir. Asidoz meydana geliyor ve ölüm meydana geliyor. Muhteşem bir hassasiyetle insülin salgılanıyor. İnsülin gitti ne yaptı? Hücrenin üzerine, mesela kas hücrelerine geldi. Üzerinde alıcıları vardı onun. Anahtar kilit gibi mükemmel yaratılmış. Yani hem alıcı hem insülin aynı anda var olmak zorunda, birbirine tam uygun olmak zorunda, aynı DNA'da aynı anda bulunmak zorunda. Ama DNA'da aynı anda bulunmak zorunda. Bu evrimi yerle bir ediyor, yaratılışı gösteriyor. Anahtar kilit gibi. Bağlandığı anda ne oldu içeride? Hemen fosforilasyon diye bir olay başladı, kimyasal bir reaksiyon. Onu yapan özel proteinleri gördük. Onun arkasından bir protein daha aktif hale geldi. O gitti başka proteinleri fosforile etmeye başladı. Onlar gitti başka proteini, onun üzerinde keseciklerin üzerindeki o parçalar ayrıldı. Kesecikler gitti o alıcıları hücre zarına yerleştirdi ve hücrenin içerisine glikoz girdi. İnsülin görevi bu. Hücrenin içine, kas hücrelerine ve yağ hücrelerine glikoz girişini arttırmak. Evet. Ve bu kandaki şeker düzeyini düzeltiyor işte. Normale çekiyor. Ama glikoz düzeyi belli bir miktarın altına indiği anda insülin hemen durduruluyor. İnsülin yapımı. Çünkü insülin çok fazla olursa ve sürekli glikoz artışını arttırırsa, yani fazla miktarda insülin olduğu takdirde, biraz önce söyledik, şeker çok düşeceği için hipoglisemi dediğimiz durum, şeker düşmesi, baş dönmesi, baygınlık, ölüm meydana geliyor. Bu sistem muhteşem bir sistem. Yani bu sistemde bir eksiklik olduğunda bütün sistem duruyor, hayat olmuyor. Şimdi bu neyi gösterir bize? Bütün o ara proteinlerin, insülinin, insülin reseptörlerinin, kas hücreleri üzerindeki o reseptörlerin, DNA'daki o bilginin, DNA'nın hepsinin aynı anda var olması gerektiğini gösterir değil mi? Bu neyi kanıtlar? Yaratılışı. Evrimi yani yerle bir ediyor bu. Bir tek bu gerçek, evrimi yerle bir ediyor. Muhteşem bir yaratılışı kanıtlıyor. Proteinlerin hepsi akıllı adeta ve hepsi kontrollü. Yani en baştan en sona kadar, hücrenin içerisinde glikoz girişi olana kadar kontrollü. Glikoz girdikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çok sayıda enzim glikozu metabolize ediyorlar ve enerji elde ediliyor bundan. Özel enzim şeyleri var. Siklusları deniyor bunlara. Birçok enzim glikozu metabolize ediliyor ve bundan da enerji elde ediliyor insan için. Bakın bir tane protein, yani bu şeyden bir tane proteinin birkaç amino asidini değiştirin. Bütün bu sistemin içerisinde tek bir proteinin birkaç tane amino asidini. Mesela proteinler biliyorsunuz 100, 200, 300 amino asitten oluşabiliyor. Bir iki tanesini değiştirin, bütün sistem çöküyor, hayat olmuyor. İşte bu yaratılış, yani mutasyonun ne kadar anlamsız ve saçma olduğunu, Darwinizmin ne kadar anlamsız ve saçma olduğunu ve yaratılışın ne kadar bilimsel bir gerçek olduğunu kanıtlıyor Allah tarafından ve muhteşem bir yaratılış olduğunu gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Hocam dilerseniz ben de süngerlerden bahsedeyim. İlaç endüstrisine bilim adamlarına ilham olmuş gerçekten mucizevi varlıklar. Doğadaki diğer canlılarda bulunan kalp, beyin, ciğer gibi organlar süngerlerde bulunmuyor. Bunun yanı sıra bu canlıların bizde sinir sistemi yoktur. Ancak sahip oldukları savunma mekanizması bilime özellikle tıp alanında yol gösteriyor. Hiçbir akla veya müstakil bir güce sahip olmayan süngerler bilim adamlarının laboratuvar ortamlarında uzun çalışmalarla geliştirmek için uğraş verdikleri ilaçları bedenlerinde üretiyorlar. Bazı sünger türlere zehirli kimyasal bileşikler salgılıyorlar. Ürettikleri bu zehir ise kendilerini savunmak için kullanıyorlar. Süngerlerin bu zehirli kimyasal salgıları onları yalnızca avcılardan korumakla kalmıyor, saldırgan kabuklu hayvanlara karşı da bir savunma oluşturmasını sağlamakta. Bilim alanında ve günlük hayatta süngerlerden binlerce yıldır yararlanılıyor. Günümüzde en yoğun yararlanan alan ise ilaç endüstrisi. Süngerlerin kendilerini savunmak için ürettiği zehirlerin insan vücudundaki değişik sistemleri çeşitli şekillerde etkilediği bulunmuştur. Doğru miktarda kullanıldığında bu zehirler ilaç etkisi göstererek tedavici olarak kullanılıyorlar. Bilim adamları bakterilerle beslenen süngerlerin süzdükleri suda bulunan bakterilere karşı çok güçlü bir bağışıklık sistemleri olduğunu fark ettiler. Sonrasında bu antibiyotik etkiyi insanın sağlığı yararına kullandılar. Yapılan klinik araştırmalar sonucu bir sünger türünde AS2 adı verilen bir molekül bulundu. Bu molekülün insan bedeninde kanserin ilerlemesine yol açan hücre bölünmesini engellediğine ilişkin sonuçlar elde edildi. Daha sonra yapılan araştırmalardan da benzer sonuçlar alındı. Mesela bir tür Pasifik süngerinden elde edilen bir bileşiğin ateş düşürmek için Faertis simplex adlı sünger türünün ürettiği kimyasal bileşiklerin organ naklinden sonra vücutta ortaya çıkabilecek olumsuz tepkileri azaltmak için kullanabileceği saptandı. Ayrıca süngerlerden elde edilen kimyasal bileşikler kalp, damar, mide, bağırsak hastalıkları ve tümör oluşumunu engelleyen ilaçların yapımında da kullanılıyor. Deniz süngerlerinin ürettiği kimyasallarda kanser tedavi edici maddeler tespit edilmesi ilaç firmalarının da dikkatlerini bu canlılara yöneltti. Burada söz konusu olan kimyasal maddeler üreten ve kendini savunan laboratuvarda çalışan eğitimli bir bilim adamı değil, hiçbir akla ve şuura sahip olmayan deniz süngeridir. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılan Allah'a inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Kehf suresi 37 ve 38. ayetler.
Maşallah. Ben de biraz ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu inkar edenlerin zanlıdır buyuruyor Allah. Sad suresi 27. ayette. Allah yeryüzünü de, gökyüzünü de, ikisi arasında bulunan şeyleri de hepsini hak olarak yaratıyor ve bir amaca yönelik yaratıyor. İnşallah dünyada insanların kulluk etmesi için yaratıyor. Ama inkar edenlerin şöyle bir zanlı var. İşte rastgele oldu, tesadüfen oldu, burada hiçbir amaç yok. Bizim amacımız işte birbirimize saldırıp birbirimizi öldürmek. Ondan sonra birbirimize ne kadar sömürürsek bizim yanımıza o kadar kârdır. Dünyada işte zevkimize yönelik en güzel şekilde yaşayıp ondan sonra ölüp toprak olup gitmek gibi bir mantıkları var. Ama Allah inkar edenlerin zanlıdır ve bunun hiç haktan yana bir gerçek yanı yoktur buyuruyor Allah. Yine başka bir ayette Allah, şeytanın Allah'a sığınırım, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Allah örnek edinmeden yaratıyor gökyüzünü ve yeryüzünü. Ve canlılara da baktığımız zaman hiçbir şekilde bir örnek edinme yok. Mesela insanlar bir şey yapmaya kalktıkları zaman doğadaki bir şeyi örnek alarak yapıyorlar, değil mi? İşte helikopter yapacak, Yusufçuk böceğine bakıyor. Uçak yapacak, kuşlara bakıyor. Bilgisayar yapacak mesela, kelebeklerin işte o soğutma sistemine bakıyor. işte kamera yapacak, göze bakıyor. Mutlaka insan bir şeyi örnek edinerek yapıyor, yaratmıyor yani. Ama Allah örnek edinmeksizin yaratıyor. Mesela görme diye bir duyu yaratıyor Allah. Bu normalde bir insanın aklına gelebilecek bir şey değil. Ama Allah sıfırdan yaratıyor. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Allah bir anda yarattığını buyuruyor her şeyi. Zaten kademeli kademeli olamayacağını biliyoruz şu anda inşallah bilimin de ilerlemesiyle. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah'adır. Karanlıkta aydınlıkta ayrıyeten yaratılıyor Allah tarafından. Sonra bile inkar edenler Rablerine bir takım varlıkları ve güçleri denk tutuyorlar. İşte mutasyon, doğal seleksiyon. İşte doğal seleksiyon bol bol tasarım üretir, mutasyon bol bol tasarım üretir, çeşit çeşit birbirinden farklı farklı diyorlar. Doğal seleksiyon da şu güzelmiş der, onların arasından beğendiklerini seçer gibi bir iddiaları var. Haşa, bunlar sahte ilahlar. Ne mutasyon bir tasarım üretebilir, ne doğal seleksiyon oturup bunlardan bir tanesini seçebilir. Tesadüfler hiçbir şey yapamaz zaten, tesadüf putu da kendine...
Işte yani toprak maciz. Bir şey seçebilir mi? Buraya toprağa getirip koysak... Toprağın önüne de bir şeyler koysak toprak onu seçebilir mi? Kaya toprak. Evrimciler seçer diyor işte yani. Bu kadar anlamsız yani. Değil mi? Onun önüne hadi ey taş toprak diye birkaç bir şey. Yani bu kadar saçma evrim teorisi yani evrim iddiası. Darwinizm.
İnşallah. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün mülk onundur. O gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. Yani insanlar tarafından algılananı da algılanamayanı da Allah bilir buyuruyor Allah ayette. O hüküm ve hikmet sahibidir, sahibi olandır, haberdar olandır. İnşallah. Yine İbrahim suresi 10. ayette Allah, Resulleri dedi ki Allah hakkında mı şüphe ediyorsunuz? O gökleri ve yeri yaratandır. O sizi günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor buyuruyor Allah ayette inşallah. Fatır suresi 41. ayet, şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o alimdir, bağışlayandır. Yani Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Normalde işte dünyanın dengesine bakıyoruz, her 25 kilometrede bir 2.8 milimlik bir sapmayla güneş etrafında dönüyor. İşte diğer gezegenlere bakıyoruz, hepsi bir sırayla duruyorlar. İşte bir galaksi de mesela işte takım yıldızında işte 200-300 milyar tane yıldız var. 200-300 milyar tane ayrıyeten galaksi var, bilinen, tahmin edilen. Muazzam bir düzen içerisinde Allah bunları yaratıyor ve her an kudreti altında tutuyor inşallah.
Ve her şey bu böyle. Yani mesela evet, biraz önce gördük o insülin mekanizması anan yaratılıyor Allah tarafından. Yani öyle bir kere yaratılıp haşa diyorlar ya bazen, böyle başıboş bırakılmış değil. Anan Allah'ın yaratmasıyla o sistem düzenli olarak ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yoksa Allah diyor zeval bulurlar diyor yani. Allah tutmayacak olursa bütün sistem yok olurdu yani inşallah. Allah her an yarattığı için varız. Biz de öyle. İnsan da anan yaratılıyor. Allah bildiriyor bunu Kur'an'da. Ve her an Allah'ın kudreti altında muhteşem bir şekilde yaratılıyor. İnşallah. 100 trilyon hücrenin 100 trilyon çarpı katrilyon tane biyokimyasal reaksiyon oluyor. Her biri anan Allah tarafından yaratılıyor. Allah'ın denetimi altında, Allah'ın kontrolü altında inşallah. Evet. Bütün atomlar, uzaydaki en uzak köşesindeki bir yıldızın içindeki bir atomun kuantumları, kuantum parçacıkları, kuarkları Allah tarafından anan yaratılıyor ve Allah biliyor onu sonsuz ilmiyle inşallah. Ve her birinin yeri, yörüngesi, yaptığı hareketler belirlenmiş inşallah kaderde.
Zaten dakikada da 200 milyon hücre yenileniyor insan vücudunda da. Anan yarattığının bir göstergesi olarak.
Evet, maşallah.
İnşallah. Yine Fatır suresi 15. ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçlarsınız. Allah ise gani, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, yani övülmeye layıktır buyuruyor Allah ayette. Bakın, siz Allah'a muhtaçlarsınız. Mesela biz baktığımız zaman biraz önce gördük. Sadece bir işte şekerle ilgili işlemlerin yapılması bile ne kadar büyük detaylarla yaratılıyor. Tek bir işleme içinden aldığımız zaman tamamen iptal oluyor insan yaşamı. Bakıyoruz işte başka detaylara, savunma sistemi var. Bir virüs girdiği zaman savunma sistemi hücreleri o virüsü etkisiz hale getiriyorlar. Normalde savunma sistemi olmasa en basit nezle mikrobunda dahi insan ölüyor. Kesinlikle yaşaması mümkün değil. Onun haricinde bakıyoruz, Vücudumuzda demir var. Hemoglobin molekülü demiri kullanarak oksijeni taşıyor. Eğer o demiri aldığımız zaman insan vücudundan, insan bir anda ölüyor. Mesela yeryüzündeki demirin tamamını alın, insan vücudundaki demirlerin tamamını alın yeryüzüne. 2-3 dakika içerisinde dünya 7 milyar insanın 7 milyar tane cesetle muhatap olur. Yani 7 milyar tane ceset olur dünyada, başka bir şey olmaz. Yani çok büyük bir mucizedir bu. Allah Teala siz Allah'a muhtaçlarsınız buyuruyor. Bakın Allah'a muhtaçız. Nefes alıyoruz mesela, ciğerlerimiz, o alveollar bir tenis sahası kadar büyüklüğünde bir alan var bizim akciğerlerimizde. Alveollerin şekilleri ve sayıları, 300 milyon tane alveol var. Bunların şekil ve sayıları sayesinde Allah o vücudumuzdaki kanın temizlenmesi için bir tenis sahasındaki büyüklüğündeki bir alanı akciğerimizin içerisine sığdırmış. Allah'a muhtaçız yine. Bak, buraya baktığımızda da yine Allah'a muhtaç olduğumuzu görüyoruz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmayan inşallah. Yine başka bir ayette, şüphesiz Allah, o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. Dost doğru yol budur buyuruyor. Zuhru suresi 64. Başka bir ayette, şüphesiz Allah, o hak olandır ve şüphesiz onun dışında taptıkları ise batıldır buyuruyor inşallah ayette. Zümer suresi 38. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyecekler. Soruyoruz, gökleri ve yeri kim yarattı? Tabii ki Allah yarattı diyorlar. De ki, gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa onun zararını kaldırılabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar ona tevekkül etsinler buyuruyor Allah ayette. Tabii Kur'an ayetlerimizi okuduğumuz zaman yani Allah bizi sürekli olarak düşünmeye yöneltiyor. Yani derin derin düşünmezler mi buyuruyor Allah ayette. Göğe bakın diyor Allah. Deveye bakın nasıl yaratıldı. Yere bakın nasıl yayılıp döşendi. Mesela arılardan örnek veriyor Allah. Arılara bakmamızı istiyor. Bütün canlıları incelememizi istiyor. Kazılar yapmamızı emrediyor Allah. Çünkü sizden önce gelmiş geçmiş kavimlerin haberlerini araştırın buyuruyor Allah ayette. Üzerinde yürüyorsunuz. Baktığınız zaman o haberleri görebileceğinizi Allah bildiriyor. İlk yaratmayı bildiniz buyuruyor Allah ayette. Allah alem Kambriyen dönemine işaret ediyor. Yani ilk canlıların nasıl oluştuğu, nasıl yaratıldığı.
İlk bakterinin de çıkışı biliniyor bugün. Evet,
inşallah. İlk yaratmayı biliyoruz Allah'ın dediği gibi. Ve Allah ayet yaratmasını da o şekilde yaratacağını bildiriyor. Kambriyen dönemine mi bakıyoruz? Canlılar bir anda yeryüzünde beliriyor. Bir anda yaratılmış demek ki. Allah ahiret yaratmasını da oradan anlayabileceğimizi bize haber veriyor. Yani ahiret yaratması da inşallah bir anda.
Tabii olacak. Big Bang'le yoktan yaratıyor Allah.
Evet.
Bütün zamanı, mekanı, maddeyi, bütün evreni, evrendeki 10 üzeri 79 tane atomu yoktan var ediyor Allah. İnsanı yoktan var ediyor. Hazreti Adem'i çamura bir şekil verdiğini bildiriyor Allah. İnşallah böyle porselen gibi insan şekli ve ruhundan üfürdüğünde Hazreti Adem yaratılıyor inşallah.
İnşallah.
Yine Akın hocamın dediği gibi fosil kayıtlarına baktığımızda da gerek Kambriyen döneminde olsun, 3,5 milyar yıl önceki ilk bakteri fosili olsun, bütün türlerin tek tek fosilleri var hepsinin bakın. 350 milyon tane fosil, bütün canlıların yoktan var edildiğini, bir anda yokken o tür bir anda ortaya çıkıyor. Nereden biliyoruz? Fosillerden biliyoruz. Mesela ilk aslan diyelim, zamanla geriye gidiyorsunuz milyonlarca yıl, ilk aslan fosiliyle karşılaşıyorsunuz, birdenbire eksiksiz mükemmel ortaya çıkıyor ve hiç değişmiyor. Hep yoktan var edilmişler bütün canlılar bu şekilde inşallah.
Evet, inşallah. Yine ayetlerde devam ediyorum. Enbiya suresi 33. ayet. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan, geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Araf suresi 54. ayet. Gündüz ve geceyi Allah ard arda yaratıyor. Bu insanlar için çok büyük bir nimet. Yani başka bir ayette geceyi sükun bulmanız için yarattı buyuruyor Allah. Yani dinlenmeniz için, daha rahat etmeniz için geceyi yarattım buyuruyor Allah. Yani çok büyük bir nimettir bu. Allah mesela normalde bir insan uyuması için karanlık ve sessiz bir ortama ihtiyacı var. Allah belli bir saatten sonra havayı da karartıyor. Yaşamda durduğu için, hava karardığı için aynı zamanda bir sessizlik de oluyor ortamda. Allah bize şefkatiyle böyle bir ortam yaratıyor. Sabah tekrar güneşi yaratıyor, gündüzü yaratıyor. Güneş mesela insanın vücuduna değdiği zaman onu enerjisini tekrar yerine getirme gibi bir özelliği var. Ondan sonra işte hayat başlıyor. Aynı zamanda bitkiler oksijen salgılamaya başlıyor. Oksijen de yine insanı canlandıran bir şey. Ve gündüz de işlerimizle uğraşıyoruz. Normal işlerimize bakıyoruz. inşallah Allah böyle bir düzen yarattığını ve bununla ilgili de güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirdiğini bildiriyor. Yani bizim için emre amade kılmış Allah güneşi, ayı ve yıldızları ve bize hizmet ettiriyor. Mesela gece bakıyoruz kapkaranlık oluyor ama yine de Allah normalde hani oda olduğunu düşünelim. Odada yatıyoruz. Çok karanlık olmasını istemeyiz değil mi? Normalde hatta gece lambaları kullanır bazısı. Hafif bir aydınlık olsun diye. Allah bir nur kılıyor ayı geceleri. Mesela hafif bir ışık veriyor dünyaya ama rahatsız edici değil. Ama aynı zamanda hafif bir aydınlık verici. Bakın çok detaylı nimetler var üzerimizde. Yani bunların üzerinde tabii insan tefekkür ettiği zaman anlayabiliyor. Yoksa işte güneş var zaten sabah çıkar. Gecede zaten ay çıkıyor yani başka bir şey çıktığını görmedik şu ana kadar. Hadi nerede kalmıştık devam edelim diyebiliyor. Ama üzerinde düşündüğü zaman Allah'ın detaylı nimetini görüyoruz. Bakın Enbiya suresi 33. ayet şeytan Allah'sının geceyi gündüzü güneşi ve yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Daha yeni bulunan bir bilgidir bu. Her birisinin bir yörüngede olduğu ve o yörünge dahilinde hareket ettiği inşallah.
Kur'an mucizelerinden örnekler verelim inşallah. Evet. Değil mi? Kur'an'da 1400 sene önce bilinmesi imkan olmayan gerçekler var. Mesela rüzgarlardaki aşılama var.
Evet. Aşılıcı rüzgarlardan zaman biraz bahsedelim.
Şu an.
Bir ayet okumak istiyorum hemen. Kovulmuş şeytanlara Allah'a sınırım. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Hicr suresinin 22. ayette. Ayette yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgarlar olduğuna dikkat çekiliyor. Oysa 20. yüzyılın başlarına kadar rüzgarla yağmurun yağması arasında tek ilişki rüzgarın bulutları sürüklemesi olarak biliniyordu. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadıklarını gösterdi. Rüzgarların bu aşılama özelliği şöyle gerçekleşir. Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda milimetrenin %1 çapındaki binlerce parçacığı havaya fırlatırlar. Aerosol adı verilen bu parçacıklar rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst kısımlarına taşınır. Rüzgarların bu şekilde yükseklere taşıdığı parçacıklar burada su buharı ile temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su, şöyle devam edelim. Damlacıkları önce bir yere gelerek bulutları oluşturur. Bir süre sonra da yağmur olarak yeryüzüne indiriyor. Görüldüğü gibi rüzgarlar havada serbest halde bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla aşılamakta ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlamaktadır. Eğer rüzgarların bu özelliği olmasaydı, yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşmayacak ve yağmur diye bir şey de olmayacaktı. Zaten yağmurun olmama ihtimalini yani düşünürsek gerçekten kabus. Az önce sen dedin ya 7 milyar ceset diye. Evet. Gerçekten aynı etki yaratırdı yağmurun olmaması, kuraklık.
Evet.
Çok yani yağmurun olmaması demek yaşam faaliyetlerinin
suyun olmaması,
suyu zaten. İnsanların doğal olaylar hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmedikleri bir dönemde rüzgarların aşılayıcı bir görev üstlendiklerini Kur'an'da bildirilmiş olması şüphesiz Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi. Rüzgarların aşılayıcı yönüyle ilgili haber verilen diğer bir bilgi de rüzgarların bitkilerin döllenmesindeki rolü. Yeryüzündeki pek çok bitki türünün devamını polenlerini rüzgarlar vasıtasıyla dağıtarak sağlıyor. Birçok açık tohumlu bitki, çam ağaçları, palmiye ve benzeri ağaçlar, ayrıca çiçek veren tüm tohumlu bitkiler ile çimensi otların tamamı rüzgarlarla dölünüyorlar. Rüzgar çiçek tozlarını bitkilerden alıp aynı türden diğer bitkilere taşıyarak döllemeyi gerçekleştirir. Rüzgarların bitkiler üzerinde nasıl bir aşılama yapabileceği yakın zamanlara kadar bilinmiyordu. Ancak bitkilerin de erkek ve dişi olmak üzere cinsiyet farkı olduğunun anlaşılması üzerine rüzgarların da böyle bir aşılayıcı etkisi olduğu anlaşıldı. Bu gerçeği Kur'an'da şeytandan Allah'a sınırım. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Lokman suresi 10. ayette dikkat çekiliyor yine.
Maşallah. Şimdi Akın Hocam da okudu ayetlerden. Hep yaratılış ve yaratılışın delilleri var. Yani Kur'an mucizeleri de hem yaratılışın delilleri Allah'ın yarattığını hem de Kur'an'ın hak söz olduğunun delilleri inşallah.
İnşallah.
Canlardaki teknoloji de öyle. Teknoloji yaratan Allah olduğunu gösteriyor. Değil mi? Sonar sistemleri kullanılıyor mesela canlılarda. Sonar sistemini yaratan, o sonar sistemiyle o canlıların algılamasını sağlayan Allah. Allah'ın yarattığını görüyoruz. Demek ki o ultrason teknolojisi, mesela Doppler efekti diye bir efekt kullanıyor yarasalar havada avlanırken. Dalgaların, çarpan dalgaların uzaklaşan objeye çarptığı zaman dalga boylarının uzaması ve yakınlaşan objede dalga boylarının kısaması arasındaki kıyastan faydalanarak objenin yerini belirliyor. Yani sineğin, havadaki sineğin yerini belirliyor. Buna Doppler efekti deniyor. Bunu Doppler diye birisi 19. yüzyılda Allah'ın ilhamıyla bulmuş. Evet. Şimdi Doppler efektini yaratan kim? Allah o zaman. O zaman demeyeyim de Allah affetsin. Allah. Yani evet. Doppler efektini yaratan. Ultrason teknolojisi, ultrason ses dalgasını yaratan Allah. Demek ki bütün o teknolojiyi yaratan Allah inşallah. Teknoloji Allah yaratır
evet,
inşallah.
Tabii ki zaten inşallah. Allah bilimi de emrettiği için, yarattıklarını keşfetmemiz için bunu emrediyor. O şekilde de insanlar araştırıp buluyorlar.
Evet yani insanın yani bilimi yaratıyor Allah. Allah'ın yarattıklarına insanın bakması ve düşünmesi bilimi oluşturuyor. Ondan sonra bir insanların kalkıp da bilimi haşa şirk koşmaları bu olacak şey değil. Yani Darwinizm ve materyalizm bunu yapmaya kalktı. Güya bilim materyalizmmiş gibi materyalizmle özdeşleştirmeye çalıştılar bilimi. Materyalizm de haşa Allah'ı reddeden, inkar eden bir felsefe. Sadece madde vardır diyor, yaratıcı yoktur diyor. Bilim de materyalizm olduğuna göre, materyalizm de böyle dediğine göre haşa bir yaratıcı yoktur diye ortaya çıkmaya kalktılar. Bilim çatır çatır ezdi. Ama ezerken de hocamız da vesile oldu inşallah böyle.
İnşallah.
Değil mi? Bilimsel deliller biliniyordu. Fakat örtbas ediliyordu. Mesela fosiller var. Kimse fosillerin lafını etmiyordu. Hocamız çıktı bir dakika dedi yani 350 milyon tane fosil var. Siz ne diyorsunuz bir tane ara geçiş formu yok dedi. Hatta getirene 10 trilyon veriyorum dedi. Bitti olay orada böyle. Proteinlerin tesadüfen oluşmadığını, oluşamayacağını bilir genetikçi moleküler biyolog olan biri. Bakıp yani anlayabilirdi. Ama saklanıyordu bu. Örtbas ediliyordu. Hocamız çıktı proteinler tesadüfen olamıyor dedi. Yerli bir oldu Darwinizm böyle. Yani tek bir harekette Allah'ın dilemesiyle bitti. Ama bilimle bitti.
İnşallah.
Maşallah.
Ben birkaç ayet daha okumak istiyorum yine inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe yönelip de onları yedi gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. ayette Allah bildiriyor. Göğü yedi gök olarak düzenlediğini ve her bir göğe de emrini vahyettiğini Allah bildiriyor. Gerçekten de öyle. Gök yedi gökten oluşuyor. Yedi katmandan oluşuyor ve her bir göğün de kendine ait bir görevi var. O görevi kim vermiş? Allah bildiriyor. Ben verdim.
Evet.
Görevleri bildiriyor Allah ayette.
Kimisi göktaşlarını çeviriyor. Kimisi ozon tabakası ultraviyole ışınlarını süzüyor. Hepsinin ayrı bir görevi var. Olmazsa olmaz. İnşallah. Hakikaten hayat olmuyor. Yani birinin eksikliğinde bir de yedi kat atmosfer olduğunu bilinmiyordu bilimsel olarak 20. yüzyıla kadar. 20. yüzyılda. Yedi kat yer diyor Allah. Toprağın da yerin de yedi kat katı var. Katmanları yedi kat. O da Kur'an'da bildiriliyor. O da Kur'an'ın mucizesi. Yani Allah'ın mucizesi inşallah.
Yedi gök olarak düzenleyen ve yerden de onların bir benzerini yaratandır buyuruyor Allah ayette. Dediğim gibi doktor hocam yerinde yedi katman olduğunu Allah belirtiyor. Başka bir ayette yine dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler buyuruyor Allah. Nehl suresi 88. ayet. Dağların da hareket ettiği yine günümüzde yani çok yakın bir zamanda bulunmuş bir şey. Ve de Allah ayette bunu 1400 sene öncesinden bildiriyor. Yani hatta bulutların sürüklenmesi gibi sürüklendiğini bildiriyor. Yani uzun zamanda anlaşılabilecek şekilde fark ediliyor dağların sürüklendiği. Bunun gibi tabii yüzlerce Kur'an mucizesi var. Kur'anmucizeleri.com ve Kur'anmucizeleri.net sitelerinden kardeşlerimiz okuyabilirler Kur'an mucizelerini. Veyahut da hocamızın Kur'an mucizeleri kitabı var. 3 ciltten oluşuyor. Artık o kadar arttı ki ilk başta 1 cilt olarak çıkmıştı. Ama çok kısa bir zaman içerisinde kitap o 1 cilt çok fazla kalınlaştığı için artık 3 cilde bölünmek durumunda kalındı. Maşallah her geçen gün yeni bir tanesine ekleniyor Kur'an mucizelerine.
Evet, maşallah.
Şimdi zannediyorum ilk yarı bitti. Kısa bir aradan sonra yayınımıza tekrar devam edeceğiz inşallah.
Benim takılayım.
Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an mucizeleriyle devam edebiliriz inşallah.
Kur'an'ın bilimsel mucizeleri denizlerin birbirine karışmamasından bahsedelim o zaman biraz. Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kur'an'ın Rahman suresinde şöyle bildirilir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Rahman suresi 19-20. ayetler. Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yüzey gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi suların birbirine karışmasını engeller. Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz'in suyu Cebel-i Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında görünmeyen bir sınır vardır.
Evet. Maşallah. Yani burada ayetlerde de görülen ve bizim hani bildiğimiz gerçeklerle tam uyum içerisinde. Şimdi tabii bunu bilim adamları ortaya koydu. Bu iki denizin birleşmediğini, işte bunların farklı oranlarda bir araya geldikleri için hiçbir şekilde karışamadıklarını. Hı. Zaten karışıyor olsalardı şöyle bir şey olurdu. Tüm dünyada aynı deniz olurdu. Yani böyle iki, mesela iki deniz birbirine karışıyor olsaydı bütün denizler birbirine karışırdı. Hı. Bütün dünyanın neresine gitsek, Akdeniz'e gitsek tuzluluk oranı aynı, işte tatlılık oranı aynı. İşte Karadeniz'e gitsek hepsi yine aynı. İşte hatta diğer okyanuslara gittiğimiz zaman aynı olurdu. Dolayısıyla karışmadığını bilim adamları buldu. Ayette de bildiriliyor bu. Şimdi bazıları internette şöyle bir şey yapıyor. Hiç karışmaz olur mu? İşte LR iki tane farklı su koyun hemen karışır gibi mantıklarla bu gerçeğe işte karşı gelmeye çalışıyorlar. Gerçekten yani bilim adamları gördüğü zaman herhalde gülüyordur ona.
Hakikaten öyle ama yani lehne su koy karışır. İnsan da öyle bekliyor yani. Denizin evet. suyunun karışmasını ama karışmıyor Allah'ın dilemesi ve Allah bildiriyor bu gerçeği ve yeni bulunuyor bu. Bu evet. hakikaten bir mucize.
Maşallah.
Normalde hakikaten lehne koyduğun su değil mi karışır yani bu böyledir. Evet. Yani onu da bekliyorsun yani denizlere niye karışmasın? Koskoca denizle okyanus birbirine karışmaz mı? Karışmıyor.
Evet.
İşte maşallah. Bu mucize zaten yani inşallah. Ve Allah bildiriyor bunu. Hı-hı. Yüzey geriliminin ni yaratan Allah, karıştırmayan Allah ve bunu da Kur'an'da 1400 sene önce bildiriyor. Evet. Ve beklentilerin aksine çıkıyor. Mesela diğer bir Kur'an mucizesinde de var bu. İnsanların bildiğinin aksine çıkan gerçekler var. Kemiklerle kasların aynı zamanda yaratıldığı zannediliyordu. İnsanın embriyonik gelişiminde anne karnında. Hep böyle biliniyordu. Sonra bir bakıldı önce kemikler sonra kaslar yaratılıyormuş. Bu Allah yani bunu 1400 sene önce bize bildiriyor. Evet. Ve bunu bulan Allah'ın ilhamıyla bulan bilim adamı da iman etti. Müslüman oldu. Evet. Yani beklentilerin aksine böyle o zaman hem bilinmiyor hem de 20. yüzyıllara bilinenlerin aksine olan gerçekler var. Mesela evet. uzayın statik olduğunu zannediyorlardı 19. yüzyılda. Sonsuzdan beri var olduğunu. Kur'an'da bütün evrenin genişlediği ve yoktan var edildiği var. Bir bakıldı hakikaten Big Bang'de yoktan var edilmiş ve sürekli genişliyor. Kimse bilmiyordu genişlediğini.
Evet.
Öyle düşünen de yoktu.
Değil mi? Sonra evet. işte ışık tayfıyla falan bilim adamları dünyanın en büyük teleskopuyla falan bir şekilde öğrendiler bu gerçeği ama 1400 öncesinden belliydi aslında mucizelerde.
Evet.
Mucizelerden bir tanesi de oydu. Zaten yani bilimden bahsettik işte bunları bizim araştırmamız gerekiyor. Bilim adamları zaten bunları yapıyor ve bir bilim adamının da gerçekten bu kadar bu işlerle işte hücrelerle ya da insan vücudunda ya da başka bir doğaya baktığı zaman ya da evrene baktığı zaman o kadar o ince yaratışı gördükten sonra zaten iman gücü yani yüksek olmama ihtimali gerçekten çok az. Yani evet. onlar mesela Einstein'ın bir sözü var. Bu gerçekler bu, o kadar güzel açıklamış ki bu denge çok muhteşem bir denge var. Bu dengeyi gören bir bilim adamının iman gücünün zayıf olma gibi bir durum söz konusu değildir gibi bir sözü var mesela Einstein'ın.
Evet.
Aslında yine... tarihte iman eden bilim adamları var. Onların sözlerini sen bahsetmişken yani dediğin gibi bir insanın bilim adamı olup bu gerçekleri görüp iman etmemesi mümkün değil. Bakın evet. en önde gelen bilim adamlara baktığımızda hep iman ettiklerini görüyoruz. Mesela Isaac Newton diyor ki Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir. Bakın her şeyi yönetir diyor. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Kulları
evet, olarak ona saygı duyuyoruz.
Evet.
Ve inanıyoruz demiş.
Evet. Mesela yine Albert Einstein, geri bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum diyor. Bu durumu şöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bilim topaldır. Bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes, tabiat kanunlarında bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür. Evet. Tarihin en ünlü iki tane fizikçisini gördük.
Gerçekten.
Değil mi inşallah? Yine Louis Pasteur, doğayı ne kadar çok incelersem, yaratıcının eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor. Bilim insanı Allah'a götürür diyor. Tabii ki. Yani bilim insanı Allah'a götürür. Tabiat hiç...
kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani hiçbir zaman bilim insanı Allah'a götürür diyor mesela. Gerçekten çok doğru. Biz mesela bir elektronik cihazı açıp incelediğimiz zaman hiç kimse kalkıp der, şöyle bir şey der mi? Mesela yeni cihazlar çıkıyor. Mesela tablet bilgisayarlar çıkıyor. Bir insan bir tablet bilgisayar eline aldığı zaman veya çok güzel telefonlar çıkıyor değil mi? Çok üst seviyede. Onu der ki ya firma nasıl yapmışlar bunu yani adamlar teknolojiyi ne hale getirdiler işte ne kadar ilerledik teknoloji diye tepkiler verirler değil mi? Hiçbir şekilde kalkıp da ya bu telefonda toprakta nasıl oluşmuş yani ne kadar kaç milyon senede oluştu acaba gibi bir şey söylemez hiçbir şekilde. Dolayısıyla ya böyle bir teknoloji görür mesela bir tablo gördüğü zaman yani mesela güzel bir tabloysa yani güzel çizilmişse mesela portre çalışmaları oluyor aynısını çiziyor kişi. Hiçbir zaman der mi birisi orada bu nasıl boyalar acayip dökülmüş burada işte rastgele boyalar bir araya gelip bu portreyi oluşturmuş demez hiçbir şekilde. Her zaman şu aklına gelir işte bu resmi çizen ne kadar güzel çizmiş ne kadar yetenekli değil evet. mi der. Veyahut da işte bu cihazı işte ne kadar acaba üzerinde kaç milyar dolar harcadılar nasıl bir proje yaptılar işte acaba bu projede kaç kişi çalıştı. İşte işletim sistemi oluyor mesela bu işletim sistemiyle ilgili acaba kaç yüz tane yazılımcı çalıştı bu tarz sorular aklına gelir değil mi? Dolayısıyla bu tarz bir sanatı gördüğün zaman bir insan onu yapana götürür her zaman. İşte buradaki bilim adamı da Louis Pasteur de onu söylüyor. Diyor ki bilim bizi Allah'a götürüyor diyor. Çünkü ne zaman baksak bilimsel araştırmalarla mesela bir çiçeğe bakıyor. Özelliklerini incelediği zaman muhteşem bir sanat görüyor. Bir canlıya bakıyor mesela termitlere. Muhteşem 7 metre boyutunda bir karınca boyutunda bir canlı olmasına rağmen binalar yapıyor. 7 metre boyutunda bir karınca boyutundaki bir canlı. İşte içinde havalandırma sistemleri İşte başka böceklerin, zararlı böceklerin atıldığı zindanlar, işte konferans salonları, bebeklerin bakıldığı bakımhaneler, mantar yetiştirilen tarlalar, ondan sonra onların ayrı ayrı hepsinin odaları. Bir bakıyorlar havalandırma sistemi muhteşem çalışıyor. Ondan esinlenerek hatta Zimbabwe'de oturuyorlar, bina yapıyorlar termitlerinden esinlenerek. Sonra bir bakıyoruz termite. Sen görüyor musun diyoruz, var mı gözün? Yok diyor. Görmüyorum diyor. Duyuyor musun diyoruz. Duymuyorum kulağım da yok diyor. Karınca boyutunda bir canlı muhteşem şeyler yapıyor. Şimdi bu buradan çıkan sonuç nedir? Onu yaratanın muhteşem sanatı ve aklıdır. Buradan başka bir sonuç alan dilemesiyle evet, çıkmaz.
Sen bunu demişken hemen şöyle bir şekilde bağlamak istiyorum. Şimdi çok güzel anlattın. İşte bir telefon alıyoruz elimize. Aman Allah mucizevi böyle öyle özellikleri var ki hayatımızı çok kolaylaştırıyor. İşte bir ne bileyim atıyorum televizyon çıkıyor. Vay be diyoruz ya ne kadar keyifli izliyoruz işte falan. Ne diyoruz her zaman yapana işte ellerine sağlık. İşte çok güzel böyle yani bütün bu güzellikleri bir doğayı yani o simetri hayvanlardaki simetriler işte insanlardaki kusursuz yapılar onlara bakınca da aynı nasıl yapanlara eline sağlık diyorsak Allah'a da şükretmemiz gerekiyor.
Evet.
Aslında yani bu bütün bu güzellikleri yaratan Allah'a da her zaman için şükranlarımızı iletmek gerekiyor her zaman.
Evet. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemiyorlar diye buyuruyor Allah ayette. Şimdi Allah'ın kadrini hakkıyla bazıları takdir edemiyor tabii ki ama Müslümana düşen görev Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek. Yani dediğin gibi mesela işte firmanın bir firma ismi oluyor mesela işte o falanca firma yapmış diyorsun yani adamlar artık böyle aşmış diyorsun veyahut da klasik bilinen bir şey Japonlar yapmış gibi böyle bir tabir de vardır aynı zamanda. Yani bir şey yaptıkları zaman gerçekten bu konuda yetenekli olduğunu mesela söylenir. Ne kadar yetenekli becerikli olduğunu tabii onlar da Allah'ın dilemesiyle oluyor ama mutlaka bir yapana götürüyor bizi. Bir sanat eseri veyahut da teknolojik bir şey gördüğümüz zaman. Dolayısıyla canlılardaki sanat ve teknoloji de bize Allah'a götürüyor. Tesadüfleri
işte, evet, hayran yani hayranlık uyandırıyor diyorum ya bizim de aynı şekilde Allah'a karşı o duyguları birbirine şükretmemiz lazım ve birbirimize de bunları hatırlatmamız lazım.
İnşallah. Evet. Bu kalem onlarla devam edelim.
İnşallah.
Kremalarda da çok büyük bir teknoloji var. Sanat var. Şu an onunla ilgili resimlerimiz size bakabilirsek. Şimdi bulundukları ortama göre bu kalemunlar renk değiştiriyor zaten. Hepimiz biliyoruz bunu. Çok estetik bir şekilde muhteşem bir kamuflaj yeteneğine sahip bu kalemun. Güneşten normalde insan derisinin esmerleşmesine de yardım eden melanin bileşinin vesilesiyle gerçekleştiriyor bunu. Derisinin altındaki kırmızı ve sarı renkte taşıyıcılarını, mavi ve beyaz yansıtıcı tabakayı ve en önemlisi de rengini koyulaştıran kromatofor hücrelerini büyük bir ustalıkla kullanıyor bu canlı. Mesela bir bu kalemun sapsarı bir ortama koyduğumuzda renginin hızla sarı rengi dönüştüğünü gözlemliyoruz. Sadece tek bir rengi de değil, aynı zamanda desenlere de mesela ortamın bir deseni varsa ona da uyum gösteriyor. Tabii bu renk değiştirmesi çok büyük bir mucize.
Kesinlikle.
Evet, yani melanin pigmentini üreten hücreleri sarıdan kahverengiye veya siyaha kadar çeşitli renklerde üretebilen tanecikler yiyor ve böylece bu kalemun istediği rengi bürünebiliyor. Evet. Kompleks hücreler var tabii sistemin içerisinde rol oynayan. Derisi saydam ancak üzerinde çok sayıda çıkıntı gibi görünen gözler var. Burada resimlerde görüyoruz. Tabii bu gelen meydana gelen pigment hareketleri bizim gözümüze de renk değişimi olarak yansıyor. Derinin üzerinde renk değişimi, derinin üzerinde iç içe bulunan farklı renklerdeki gözelerin açılıp kapanmasıyla ortaya çıkıyor. Siyah, sarı ve beyaz zerrelere kadar pek çok renk var. Yüzeye yakın olanların çoğu sarı, arada kalan tabaka siyah, en alt tabakalarda beyazımsı tabakalar. Bu beyaz gözeler tıpkı ayna gibi yansıtıcı vazifesi görüyor. Ve bütün renk değişimleri çok kısa süreler içerisinde gerçekleşiyor. Yani adeta ayna gibi yansıtıyor bulunduğu ortamın renk ve desenini. Normalde tabii insanın böyle bir şey yapması, planlaması mümkün nerede? Değil. Mesela evet, işte
bak, yani görüyoruz. Göremiyorsun ya nerede olduğunu.
Yani bir insanın rengini değiştirecek bir sanatı da üzerine adapte etmesi mümkün değil. Yani ben şimdi mesela işte askerler oluyor. Yeşil giyiniyorlar değil mi? Ortama adapte olmak için veyahut da işte dalları işte tepelerine koyabiliyorlar. Veyahut da işte suratlarını siyah boyuyorlar parlama olmasın diye. Çeşitli kamuflaj teknikleri var. Ama hiçbir zaman bir insan kalkıp da ya ben şimdi askere gideceğim. Ondan sonra benim işte yeşil olmam gerekiyor. Bir saniye dur bir mutasyon olsun da ben de işte bu kalemun gibi istediğim ortama renk değiştirme kabiliyetine kavuşayım diyemiyor. Belli ki bu da Allah'ın benzersiz bir yaratması. Haş suresi 24. ayette de Allah, şeytan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Bakın Allah ayette kusursuzca var ettim buyuruyor. Bazı Müslüman olduğunu söyleyip de evrimi savunan insanlara buradan ayeti tekrar okuyorum. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir buyuruyor Allah. Evrimle kusurlu olarak var edendir diye geçmiyor ayetlerde. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Allah evrimle yaratmış olsaydı kusurlu kusurlu birçok canlı olurdu. En sonunda işte bizim kusursuz olarak gördüğümüz canlılara ulaşılırdı. Ama Allah bir anda kusursuzca en güzel biçimde var ettiğini bildiriyor ayetlerde şu an.
Yani Allah tabii dilerse kusursuz yaratır. Allah yaratır çünkü inşallah. Evrim de ancak Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Yine kusursuz geçişler olurdu Allah'ın kusursuz yaratmasıyla ama Allah evrimle yaratmamış. Allah'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok haşa. Bütün kuralları ve sebepleri Allah yaratır. Dilediği zaman da bunları değiştirir. Yani tabiat kanunları diyorlar. Tabiat kanunu yaratan Allah'tır. Yani öyle Allah kanuna haşa bağlı değildir ki. Evet. Allah dilediği zaman değiştirir onu. Yani annesiz babasız yaratıyor. İlk insanı öyle yaratıyor Allah. 300 sene yaşayan insan var. Uykuda kalıp. Değil mi? Kef ehli. 100 sene eşeğiyle birlikte ölü olduğunu söylüyor Allah. Öldürüyor. Sonra diriltiyor. Ahirette de öyle. Öldürüyor, diriltiyor. Allah'ın bütün kanunları Allah yaratır. Evet. Bunu dilediği zaman da değiştirir. Onun için hiç öyle haşa Allah mutasyon, doğal seleksiyon gibi hayali mekanizmalar, zaten hayali mekanizmalar bunları kullanarak yaratırması gerekir haşa demek olacak şey değil. Yani bu tuzağa düşmesinler. Darwinizm bir pagan dini, İslamiyet hak din. Allah ol demese birdenbire yarattığını söylüyor. Bilimsel deliller de bunu %100 kanıtlıyor. 350 milyon tane fosilimiz var zaten kanıtlayan. Dolayısıyla öyle evrimle yaratılış yok. Allah ol demese birdenbire eksiksiz ve kusursuz olarak yaratmış inşallah. Bu kalemunla ilgili bir filmimiz var, onu da gösterelim. Hakikaten çok büyük mucize. Haberiniz olsun, şeytandan Allah'a sığınırız. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca Allah'ındır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yaratmak ve emir yalnızca Allah'ındır inşallah. Evet. Şimdi bakın şimdi gözlüğün rengini alıyor. Renk değişti. Maşallah.
Maşallah.
Peki nereden biliyor ya şimdi böyle bir proteinin bir kere ışığa olan hassasiyetinin, ışığı nasıl yansıttığının özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Ya bu çok teknik bir bilgi. Hiçbir bilim adamı bu bilgiye sahip değil. Melanin pigmenti diye bir pigment, bir protein var. Bu protein hangi yoğunlukta olursa hangi ışık dalga boyunda insana görüneceğini bilinmesi gerekiyor. Ve bunu o yoğunluğa getirecek kas sistemleri, hücresel sistemlerin olması gerekiyor ki vücudundaki o ayarlamayı yapabilsin. Ayrıca desen ayarlaması da yapıyor yani. Değil mi? Çok muhteşem bir yaratılış oldu. Çok açık. Bütün canlıları değişik özelliklerle yaratmış Allah. Muhteşem özelliklerle.
İnşallah. Biraz önce Doktor Hocam Kehf ehlinden bahsettin. Şimdi Hazreti Mehdi cemaatinin de Kehf ehliyle bazı benzerlikleri var. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. Kehf ehli gençlerden oluşuyor. Hazreti Mehdi cemaati de aynı zamanda gençlerden oluşuyor inşallah. Diyarun Envar'da sayfa 334'te Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kehf ehlinin sayısı az. Aynı zamanda Hazreti Mehdi cemaatinin sayısı da az. Ebu Basir der ki İmam Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Araplardan Kaim Aleyhisselam'la yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan çok az insan olacaktır. Sayıları Bedir ashabı yani 313 kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi sonrakiler de onlara yetişemez. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadar. Sayıları 313 olarak bildiriliyor inşallah Hazreti Mehdi talebelerinin. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ve İmam Cafer Sadık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları hakkında şöyle buyuruyor. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Onlardan her birisinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki La İlahe İllallah ve Enne Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Her yerde duyulacaktır buyuruyor Peygamberimiz. Kehf ehlinin kalbine sabır ve kararlılıkla rapt ediyor Allah. Hazreti Mehdi cemaatinde de aynı özellik var. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Tabi fikri bir mücadele oluyor ve Peygamberimizin belirttiği gibi aralarında kadınların da bulunduğu 313-314 kişilik Hazreti Mehdi talebe grubu fikri olarak dünyada herkese galip geliyorlar Allah'ın dilemesiyle. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gecede abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemezler. Gece gündüz bir mücadele içerisinde Hazreti Mehdi maşallah. Ve talebeleri.
Çok, yani çok övülmüş.
Evet,
maşallah. Kalpleri demir gibidir, çok imanlı. Onlar gündüz aslan, gecede abittirler. Maşallah. Aslana benzetiyor Peygamberimiz. Allah yolunda öyle hiç yılmadan mücadele eden. Bakın diyor ki ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Yani ne evvelkiler ne de sonrakiler derken bütün öncekileri katıyor. Sahabeyi de katıyor. Bütün öncekileri de katıyor. Sonrakiler de diyor. Kendisinden sonrakiler de diyor. Hazreti Mehdi'ye kadar olan fedakarlıkta onlara yetişemez diyor maşallah. Çok övülmüş Mehdi cemaati.
Maşallah. Yine Mehdi, Hazreti Mehdi elini yardımcıların omzu ile göğsü arasına sürecek. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Yine özelliklerinden bir tanesi. Çünkü her şeyi Allah'ın dilemesiyle olduğunu biliyorlar. İnşallah.
Hiçbir zorluğa boyun eğmiyorlar inşallah.
İnşallah.
Yani mahkemelerde yargılanıyorlar. Evet. Değil mi? Hazreti İsa döneminde de var o inşallah. İnşallah. Hazreti İsa havarilere söylüyor. Konuşacak olan Allah diyor. Siz hiçbir ne konuşacağım diye düşünmeyin diyor mahkemeler. Hakkınıza mahkemeler açılacak diyor. Ne konuşacağım diye düşünmeyin diyor. Allah konuşacak diyor inşallah.
İnşallah.
Haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Mehdi cemaatine de böyle olacağını anlıyoruz inşallah. Ama hiçbir karar onlara da zor gelmeyecek diyor. Ne hapis kararı ne başka bir karar Allah'ın izniyle demek ki zor gelmeyecek. Allah'tan olduğunu biliyorlar çünkü.
İnşallah. Yine bütün Hicaz ülkelerine manen ve fikren hakim olması da aşağı yukarı 40 seneyi bulur. Yine 40 senelik bir mücadeleden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kefeli'den insanlar çekiniyorlar onların döneminde. Hatta korkup insan yani görse korkup kaçacağını Allah bildiriyor. Hazreti Mehdi cemaatinden de yine aynı şekilde insanlardan bir kısmı çekinecekler, korkacaklar, tehlikeli görecekler. Buyurdu ki onların yeryüzünü kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Hazreti Mehdi'nin talebelerinden bahsediyor Peygamberimiz. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isterlerse kimse onlarla gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Cübbeli bir konuşmasında nerede öyle cemaat işte arabayı kapıda bırak desek adam cemaati bırakır gider diyor. Nerede öyle cemaat diyor. Bakın işte Hazreti Mehdi cemaati demek ki böyleymiş. Onların mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Yani dünya ile ilgili bir şeyler yok. Mallarını zaten birleştirip eşit bir şekilde hareket ediyorlar. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Demek ki Hazreti Mehdi talebeleri İstanbul'da olmasına rağmen başka şehirlerde de aynı zamanda bulunacaklarını Peygamberimiz bildirmiş. Yine Allah kefehlinin hidayetini arttırdığını söylüyor. Hazreti Mehdi cemaati de zaman içinde imanın olgunlaşacak ve gelişecektir. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin tabiatı ari ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmıştır buyuruyor Peygamberimiz yine. Kefeli krallara tebliğ yapıyor kendi dönemlerinde. Hazreti Mehdi cemaati de yine dönemin önünde gelen kişilerine tebliğ yapıyorlar ve iyi eğitimli kimseler olacağını bildiriyor Peygamberimiz ve aynı zamanda tebliğ yapacaklarını bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları asil ve eğitimli olacaklar. Peygamberimiz buyuruyor yine. Kefehli kralın karşısında ilk yaratılışı anlatıyor. Her şeyi Allah'ın yarattığını, tesadüf olmadığını, bir ilah olduğunu söylüyor. Hazreti Mehdi cemaati de yine aynı şekilde yaratılışı anlatacak inşallah. Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde anlatıyor. Birincisi fen ve felsefenin tasallutu ile yani tesiriyle ve maddiyün yani maddecilik, materyalizm ve tabiyün yani tabiatçılık inancının yani Darwinizm beşer içinde intisar etmesiyle, yayılmasıyla yani Darwinizm ve materyalizm insanlar içerisinde yoğun bir şekilde yayılacak diyor Bediüzzaman Hazretleri. Her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyün fikrini, maddeci düşünceyi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Hazreti Mehdi'nin ilk görevi olarak Bediüzzaman Hazretleri bunu bildiriyor. Materyalizm ve Darwinizmi tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır şeklinde bildirmiş Bediüzzaman. Yine kefehli Allah'a şirk koşmadan iman ediyor. O şekilde ayetlerden anlıyoruz. Hazreti Mehdi cemaati de yine Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine tabi olan.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi Teberani ve Ebu Nuaym'ın Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayetlerine göre Resulullah şöyle buyuruyor. Benim ehli beytimden bir zat çıkacaktır. O benim sünnetimi anlatacaktır. Demek ki Peygamberimizin sünnetine göre hareket ediyor Hazreti Mehdi. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Yani insanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman, yani işte ehli kitapla görüşülmez, onlar bizim düşmanımızdır, ondan sonra işte falanca ile görüşülmez, ondan sonra işte düşmanlık daha işte bizim istediğimiz şeydir vesaire, bunun gibi çok fazla şey olacak ve insanlar nefislerine göre hareket edecekler. Ama Hazreti Mehdi gelip onların düşüncelerini, bakın Kur'an'da bu şekilde ayetler, sizin nefsinize uydurduğunuz konuların aslı budur, Kur'an'da bu şekilde geçer diye insanlara teker teker inşallah anlatıyor Hazreti Mehdi.
Evet, Hazreti Mehdi'nin cemaatinin özellikleri maşallah çok detaylı tarif edilmiş, evet, ve çok övülmüş Peygamberimiz tarafından.
Şimdi Akın biraz bahsetti, Hazreti Mehdi'nin görünümü, ahlakı, ortaya çıkış alametleri ve çıkış alametlerinden sonra Hazreti Mehdi'nin olduğu dönemde yaşanacak sosyal olaylardan bahsediyor Peygamber Efendimiz, ama cemaatinin de özelliklerinden bahsediyor. Bunlarla ilgili cemaatin sayısının az olacağından bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin en önemli özelliklerinden birisi küçük bir cemaat olmasıdır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olan insan sayısı ilk başta çok az olacaktır. Bu aslında çok dikkat çekici bir durum. Günümüzde baktığımızda en küçük denilen cemaatin bile mensuplarının sayısı binlerle, yüz binlerle ifade ediliyor. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin sayısının yaklaşık 313-314 kişi olduğu bildiriliyor. Hadise de şu şekilde buyuruluyor. Sayıları Bedir ashabı kadardır, 313 yani. Evvelkiler onların geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Tarut ile nehri geçenler kadardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Bedir Savaşı'na katılanların sayısı da 323 kişiydi. Hazreti Mehdi'nin cemaati de bu kadar az kişi olacaktır.
313-314.
Bir başka hadise de şu şekilde bildiriliyor. Ebu Basir der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Araplardan Kayyım aleyhisselamla, yani Hazreti Mehdi aleyhisselamla birlikte olan çok az insan olacaktır. Buyurdu ki, halk mutlaka tahsiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirileceklerdir. Elekten birçok halk elenecektir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamla birlikte olan insan sayısı çok az olacak buyuruyor. Demek ki insanların büyük bir kısmı Hazreti Mehdi aleyhisselamı ilk başta tanımayacak. Çok az sayıda değerli mümin de Hazreti Mehdi aleyhisselamı talebe olma şerefine nail oluyorlar.
İnşallah.
Evet. Aralarında kadınların da bulunduğu bir grup oluşturuyorlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir. Onlar gündüz aslan, gece de avittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Demek ki Hazreti Mehdi'nin cemaatinde hanımlar da olacak. Allah bu cemaati çok mübarek kılmış ve mutlaka zaferle müjdeliyor. Her zalime galip gelirler diyor ve çok cesur olduklarını anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri demir gibidir diyor ve aslana benzetiyor. Bir yandan inkarcılığa karşı akılla, bilimle, sanatla çok etkili bir mücadeleleri oluyor. Bir yandan da tevazulu, fedakar, yumuşak ahlaklı insanlar bunlar. Hatta öyle ki Peygamberimiz ne öncekiler ne sonrakiler onlara yetişemez diye bahsetmiş. Diğer hadiste de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatini şöyle anlatıyor. Safvan bin Yahya der ki, İmam Rıza şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklediğiniz kıyam vuku bulmayacaktır. Yani Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur etmeyecektir. Öyle ki içinizde çok azınız geride kalacaktır, sağlam kalacağını vurguluyor. Bu hadisten de şöyle anlıyoruz. Hazreti Mehdi aleyhisselam ve cemaati zorluklar, çileler, sıkıntılar yaşayacak. Bu zorluk zamanlarında Hazreti Mehdi aleyhisselama bağlı kalan insan sayısı hep az olacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatinden münafıklar çıkacak, ayrılanlar olacak. Geride de tertemiz, sağlam Müslümanlar kalacak.
İnşallah.
Kur'an'da bildirilen peygamber kıssalarına baktığımızda peygamberlerle birlikte olan müminlerin de hep az sayıda olduklarını görüyoruz. Örneğin Hazreti Musa'ya az sayıda gencin itaat ettikleri haber veriliyor. Ayette de şu şekilde bildiriyor. Allah sanırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden, yani başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Yunus suresi 83. ayet. Aynı şekilde Hazreti Nuh'la birlikte iman edenlerin sayısı da az. Ayette de şu şekilde belirtiyor şeytandan Allah'ın. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hud suresi 40'ta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatinin üstün ahlakını da tek tek anlatıyor. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin üstün ahlakı, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselam talebelerinin tabiatı arı ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Onların Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin yani kalplerinde kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaklardır diyor. Evet maşallah Hazreti Mehdi'nin talebeleri Kur'an ahlakını tam anlamıyla yaşıyorlar. Allah'tan çok korktukları için Allah'ın en çok razı olacağı ahlak göstermek için de gayret ediyorlar. Onların Hazreti Mehdi'nin talebelerinin kalpleri çelikten daha güçlü olacak. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. Aynı zamanda çok cesur ve manevi güçleri çok sağlam. Demek ki Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem her biri 40 güçlü adama eşittir diyor. Yine diğer hadiste de şöyle bildiriyor. İmam zaman Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebeleri soylu ve bilgili olacaklardır ve dünyanın yöneticileri olacaktır diyor hadiste. Hazreti Hüseyin Peygamberimizden öğrendiği şekilde Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatine şöyle anlatıyor. Numani Süleyman bin Harun el-İcli rivayet ediyor. İmam Hüseyin'den duydum buyurdu. Bu evinin sahibinin İmam Mehdi aleyhisselamın korunan bir ashabı vardır. İnsanlar hepsi onu terk etse bile Allah bu ashabını ona gönderecektir. İşte bunların haklarında Allah, şeytanın Allah'a sınırı. Bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Ayetin nazil buyurmuş ve yine onlar hakkında şeytan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğinde verir. Allah rahmetiyle geliş olandır, bilendir şeklinde buyuruyor. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam Hazreti Mehdi'nin yardımcıları hakkında şöyle buyuruyor. Onlar dünyanın doğusuna ve batısına ele geçireceklerdir. Onlardan her birinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki La İlahe İllallah ve Enne Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacak ve duyurulacaktır diyor. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin genç olduğundan da bahsediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği diğer özelliği de Hazreti Mehdi'nin cemaatinin gençlerden oluşacağı şu şekilde buyuruyor. Hazreti Mehdi'nin yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak diyor. Tarihte birçok peygamberin de yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus suresinin 83. ayetinde şu şekilde bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Ahir zamanda insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden uzak duracaktır. Buyurdu ki, onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer Hızır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi İstekleri hep aynıdır. Evet, maşallah çok detaylı anlatmış Peygamberimiz. Demek ki insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi'nin cemaatinden uzak duracaklar. Açık bir şekilde belli. Hatta onları yadırgayanlar olacak. Onları dışlayanlar olacak. Ama bu onları yıldırmıyor. ve daha da şekillendiriyor hatta. Hazreti Metin'in talebelerinin dünyaya yönelik maddi ve manevi hiçbir hırsı olmayacak. Ebu Hüreyre, bu topluluk Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler. Onun herhangi bir şeyiyle iştigal de etmezler. Onların Rabbine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesine ne kadar çok isterdim. Bu hadisten de anlıyoruz ki Hazreti Mehdi'nin talebeleri her türlü imkanları olmasına rağmen bunların hepsini Allah yolunda infak ediyorlar. Allah rızası için müthiş bir fedakarlık söz konusu.
Maşallah.
Sadece Allah rızasını umuyorlar. Dünyadan da bir beklentileri yok. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a müthiş bağlılar. Öyle ki melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer onların itaatinden deniyor hadiste.
Maşallah.
Ahir zamanda insanların büyük çoğunluğu Hazreti Mehdi'nin talebelerinin değerini anlamayacaktır. Son olarak bundan bahsedelim. Onlar Allah yolunda mücadele ederler ve büyüklenenler onları küçük görür. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar şeklinde. Evet, çok detaylı.
Maşallah. Yani hakikaten elhamdülillah üstün özelliklerle dolayısıyla peygamberimiz de Allah'ın vahiyle çok övüyor. Değil mi? İmanları diyor, kalpleri demir gibidir diyor inşallah. Yani nereye gitseler zafer kazanırlar diyor ve çok itaatliler diyor. Fedakarlıkta ne öncekiler ne sonrakiler onlara yetişemezler diyor. Sade yaşantıları var. Evleri sırtlarındadır diyor inşallah. Her şeyleri paylaşırlar diyor aralarında. Helal dahi bırakırlar diyor Allah korkusundan dolayı. İnşallah. Yani çok güzel üstün özellikler sayılıyor burada. Hazreti Mehdi'yi çok övüyor peygamberimiz. Hazreti Mehdi çok övülmüş. Allah katında çok kutlu maşallah. Ahlakı, Allah korkusu. Bir gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkar diyor. Hazreti Mehdi'nin talebeleri de inşallah Hazreti Mehdi'nin ahlakıyla ahlaklandıklarını anlıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi de inşallah tabii Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış inşallah. Dolayısıyla onun Allah'ın üstün ahlakının, sonsuz ahlakının tecellisi inşallah. Hazreti Mehdi'de ve talebelerinde de çok iman ettiklerini görüyoruz. İman çok güzel bir şey yani. İnsanın iman etmesi, yani dünyanın tek amacı bu. Samimi olması Allah'a karşı. Ve Allah'a iman etmesi, Allah'ın bizden istediği, Allah ayette şöyle buyuruyor, eğer iman edip şükrederseniz diyor, Allah azabınızda ne yapsın? İnşallah. Ve iman insanın hayatını çok güzelleştiren bir şey. Allah'a teslim olduğu zaman insan, her şeyi Allah'ın yarattığını bilerek, Allah'ın sonsuz gücünü düşünerek inşallah, sonsuz aklını, sonsuz sanatını düşünerek inşallah, Allah'a teslim ederse kendisini, bambaşka bir hayat yaşıyor. Allah güzel bir hayat da yaşatırız diyor. O zaman bütün zincirler, bütün taassuplar insanın üzerinden kalkıyor. Sevgi dolu bambaşka bir insan haline geliyor. Bunu peygamberlerde görüyoruz. Bunu inşallah hadislerden anladığımız şekilde Hazreti Mehdi'de de göreceğiz inşallah. Görüyoruz inşallah.
Talebelerinin evet. Bir özelliği de, şimdi biraz önce bahsettik, talebelerinden normalde halk çekiniyor Hazreti Mehdi'nin talebelerinden ve Hazreti Mehdi'den. Ama zamanla Hazreti Mehdi'nin talebelerini halk sevmeye başlıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuş, Cebrail bana haber verdi ki ehli beytim benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Demek ki Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin kötülendiği bir dönem olacak. Belli bir süre sonra onlar azalmaya başlayacak ve en sonunda sevmeyenler zelil olacak ve övenler çoğalacak. Yavaş bir geçişle halk Hazreti Mehdi ve talebelerini çok fazla sevmeye başlıyor. Tabi Müslümanlar zulüm ve baskı görecekler Hazreti Mehdi zuhurundan önce. Peygamberimiz bu şekilde bildirmiş. Fakat zuhur ettiği zaman da tabi alametler birbiri ardına gerçekleştiğini tabi Müslümanlar gördükten sonra Hazreti Mehdi'ye bağlı oluyorlar. Talebeleri ne de çok sevmeye başlıyorlar. Hatta ünleri dünya çapında yayılıyor peygamberimizin bildirdiği kadarıyla, şekliyle. Ve onlara karşı yapılan zulüm, eziyet, baskı, kötüleme tarzı şeyler de en sonunda övgüye dönüşüyor ve sevgiye dönüşüyor.
İnşallah.
Yine Mehdi...
Onlara yapılan zulüm de aslında şanı şerefi. Yani ne kadar zorlu demişti hocamız, o kadar makbul. Ahir zamanda deccaliyetin en şiddetli olduğu dönem, en fazla baskı olacak inşallah Hazreti Mehdi'ye ve talebelerine karşı. Bu da onların şanını şerefini arttırıyor inşallah. Evet. Ve cennetteki makamını arttırır inşallah. Yani çok üstün özellikler çünkü peygamberimizin söylediği. Akın hocamın da dediği gibi inşallah önce uzak duran insanların müthiş bir sevgi oluşacak dünya çapında. Yani herkes sevecek. Bütün dünya sadece onun sevgisinden bahseder diyor inşallah. O kadar sevilecekler böyle. Manevi lideri olacak dünyanın. Hazreti İsa da en son derken yani namazda birlikte namaz kılıyorlar. Hazreti Mehdi'yi de Hazreti İsa gibi ulul-azim bir peygamber dünyanın manevi liderliğine geçiriyor. İmamlığa geçiriyor. Dünyanın manevi liderliğine. Ulul-azim gibi bir peygamberle destekliyor Allah. Yani hocamız demişti bu da Mehdi'yi yücelten Allah bu şekilde diliyor inşallah. Hazreti İsa gibi ulul-azim bir peygamberle destekliyor, onun veziri oluyor. O kadar üstün özelliklere sahip maşallah. Peygamberimiz tarafından çok övülmüş. Cemaati de yine yiğit kişiler olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Allah onlara hep zafer nasip edecektir. Bakın şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir. Ona itaatte gayretlidirler. Çok yiğitler. Yani ne kadar baskı karşı çıkan olursa hiç umursama, demir gibi kalpleri diyor, çelik gibidir diyor Peygamberimiz. İnşallah nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar diyor. Ya mutlaka zafer oluyor Hazreti Mehdi'nin talebelerine. İnşallah Allah Hazreti Mehdi'nin talebelerinden olmayı nasip etsin. İnşallah. Peygamberimiz diyor ki hem Hazreti Mehdi'yle müjdeleşin diyor, hem de karda sürünerek dahi olsa diyor. Bakın karda sürünerek dahi ne demek? Yani karda sürünen, buzda sürünen bir insan düşünün, böyle var gücüyle artık ölmemek için, değil mi? Böyle bütün zorluklara karşı karda sürünen, o kadar zor bir şart bile olsa bile diyor Mehdi'ye ulaşın diyor, Mehdi'yi bulun diyor, Mehdi'ye ulaşın, yardımcı olun diyor inşallah. İnşallah. Bu demek ki bütün Müslümanların üzerine vazife, Hazreti Mehdi'yi bulmaya çalışmak, evet, desteklemek, yardımcı olmak, ona zemin hazırlamak inşallah. İnşallah. Ve Hazreti Mehdi hayatta şu anda. Bütün alametlerden çıktığını anlıyoruz. Evet. Demek ki bütün Müslümanların üzerinde bir yükümlülük, Peygamberimizin emri Allah'ın emri olmuş oluyor. Allah vahiy ile bildirdiği için. Hepimiz üzerine bir yükümlülük. İnşallah da Hazreti Mehdi'nin talebelerinden olmayı nasip etsin. Yani bu kadar övülen böyle maşallah. Evet, değil mi? Allah böyle imanlı, böyle yiğit, böyle şecaatli, böyle salih, böyle imanlı olmayı nasip etsin inşallah.
İnşallah. Tabii Peygamberimiz herkes kendisinin Mehdi'si olsun demiyor. Mehdi'ye uyun diyor. Yani Mehdi zamanında en zor şartta dahi olsa Mehdi'yi bulun, ona uyun diyor. Bu tarz açıklamalar enteresan tabii. Yani herkes kendisine baksın, Mehdi'yi beklemesin gibi açıklamalar Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bir tanesi. Peygamberimiz o şekilde buyurmuyor. Mehdi ile müjdelenmemizi ve ona bulup ona uymamızı bize emrediyor inşallah. Programda bu arada sonuna geldik. Saat 10'da hocamız Sayın Handan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Yarın da bu saatte biz burada olacağız inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.